Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 15 Behmen 1400, Hicri Kameri Kirece 1443 ve Miladi Takvimle 4 Şubat 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Hüccetül İslam Mehtevi ile İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü üzerine yapılan röportaj, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı, Semavi Tilavetler ve İran'ın Dua Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran İslam İnkılabı'nın Aşura ve Kadir-i Kum gibi tükenmez bir rezerv olduğunu söyledi. General Selami, İran'ın 43 senedir Amerika ve müttefiklerinin baskılarına dayandığını söyledi. Kalıcı yaptırımları rağmen İran petrol satışlarında ciddi artış gözlendi. İran Film Haftası İstanbul'da başladı. Lavrov, Batı'nın Rusya hakkındaki yeni iddiasını kınadı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İslam İnkılabı, Aşura ve Kadir-i Hum gibi tükenmez bir rezervdir ve bu tükenmez rezerv en iyi şekilde değerlendirilmelidir gibi dedi. Bugün Tahran'da Cuma Namazı'nın geçici imamı Kazım Sıddık'ı okuduğu hutbede İslam devriminin zaferinin 43. yıl dönümünü ve mübarek şafakta 10 günü tebrik ederken şöyle dedi. Her yıl İran halkı bu kutlamaları tekrarlamalıdır. Böylece İslam İnkılabı'nın kazanımları ve geçmişi gelecek nesle en iyi şekilde aktarılabilsin. Tahran Cuma Namazı Hatibi, İslam İnkılabı'nı eşsiz bir inkılap olarak nitelerken, İran İslam İnkılabı'nın dünyayı etkilediğini, tarihi değiştirdiğini, uluslararası ilişkileri değiştirdiğini ve dünyanın adalete hazırlanması için yeni bir yol sağladığını söyledi. Tahran geçici Cuma imamı, İslam İnkılabı'nın ekseninin devrimci, hukukçu, bilge, özverili ve kendini yetiştirmiş bir fedakar insan tarafından kilitlendiğini belirterek bu rahmetli İmam Hümeyni'nin inancının derinliklerinden gelen sıcak nefes dedi. İnsanlar onun sayesinde kendilerindeki kayıp mücevherlerini buldular ve onun bayrağı altına girdiler diyen Tahran Cuma Namazı Hatibi şunları söyledi. İmam Hümeyni'nin inkılabı bir okul inkılabıydı ve temellerini insan evrimi ve bu kervanı Allah'a doğru götürmek üzerine kurdu.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın 43 yıldır Amerika ve müttefiklerin baskınlarına karşı direndiğini söyledi. tüm General Selami Golpayagan kentte yaptığı konuşmada İran'ın bugünkü mantığının daha güçlü olmak olduğunu belirterek İran ve İran halkının dünya tarafından özgür insanlar olarak tanındığını belirtti ve İran halkının tamamının direnci olmamış olsaydı ülkenin bugünkü durumunun çok farklı hal alabileceğini söyledi. İran cephesinin bir gün Karun ve Kerhesolarında olduğunu fakat bugün Doğu Akdeniz'de olduğunu ifade eden tüm General Selami düşmanların orada Farsça konuşma sesini duyabileceklerini, bunu ırkçı İsrail'in duyduğunu ve bu gücün dilinin nereye kadar ilerlediğini gördüğünü söyledi. İran düşmanlarının geri çekilmeye başladıklarını belirten Selami, onlar tüm araçlarını kullandılar fakat İran onları geri püskürtmeye başladı ve bu büyük gücün gerçeğini kabullendiklerini sağladığını söyledi. Tüm General Selami, Amerikan İmparatorluğu'nun kolay iş olmadığını ifade ederek, ekonomik ambargolar dünya çapında dizayn edilmiş bir plandı. Hatta Amerika bile bu kadar ambargo karşısında direnemez. Fakat hikmet ve tedbir ve sabırla mücahedet sayesinde İran milleti yavaş yavaş bu komplonun tehlikeli etkilerini bertaraf etmeyi başardı dedi. Amerika'nın İran aleyhinde uyguladığı azami baskının hizmete uğradığını belirten tüm General Selami, İran'ın zaferlerinin ilahi zafer olduğunu belirtti.
İran İslami Şura Meclisi Enerji Komisyon Sözcüsü, Petrol Bakanlığı'nın petrol satışları için yeni pazarlar bulmak için diğer ülkelerle iyi ilişkiler, yaptırımları atlatma ve etkisiz hale getirme konusundaki deneyiminin petrol satışında artışının ana nedenleri olduğunu söyledi. Mustafa Nehey'i yaptırımlara rağmen İran petrol satışlarının önemli düzeyde arttığını belirtti. Bu arada İslami Şura Meclisi Enerji Komisyon Başkanı Feridun Hasanvend de İran petrol satışının artmasına dair yaptığı açıklamada petrol satışları %40 arttı. Bundan elde edilen para da ülkeye geri döndü dedi. İran Maliye ve Ekonomi Bakanı İhsan Handouzi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ham petrol ve sıvılaştırılmış gaz satışı Viyana görüşmeleri devam ederken ve herhangi bir anlaşmaya varılmamışken zor durumlarda aktif bir yaklaşım sergiliyor.
Amerika'nın İran özel elçisi Robert Malley, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Mısır ve Ürdün temsilcileriyle Viyana görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Yaptırımları kaldırma müzakerelerinin 8. turu 27 Aralık 2021'de başlamış ve müzakereciler fikirleri, kelimeleri ve cümlelere dönüşmek için çalışıyorlar. Yaptırımını kaldırmasının doğrulanması ve İran'ın üzerine durduğu garantilerin sağlanması Viyana müzakere sürecinde iki önemli konu. Amerika'nın İran özel elçisi Perşembe gecesi yerel saatte Twitter hesabına şunları yazdı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Mısır ve Ürdün temsilcileriyle Viyana görüşmeleri hakkında iyi bir görüşme oldu. Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un Uluslararası Atomisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun ihlallerini telafi etmek için zorlu bir siyasi karar verme zamanı olmasına rağmen İran'ın Ajans Yönetim Kurulu içindeki nükleer ilerlemesine ilişkin iddialarını ve korkularını yineledi. Viyana'daki İran müzakere heyeti iyi bir anlaşma varmak için gerekli bir koşul olarak doğrulama ve garanti olmak üzere iki konunun garantilenmesi gerektiği konusunda ısrarlı.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Bahadır Cehromi, Amerika'nın İran güreş takımının bazı üyelerine vize vermemesi sonrası yönetimlerin değişikliği Amerikan insanlık ve hukuk dışı tutumunda değişikliğe sebep olmamaktadır dedi. Bahadır Cehromi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuya açıklama getirdi. Bahadır Cehromi, Amerikan yönetiminin İran milli güreş takımına vize vermemesi bir kez daha Amerikan yönetimlerindeki değişikliğin o ülkenin insanlık ve hukuk dışı tutumunda değişikliğe sebep olmamaktadır diye yazdı. Amerika'nın Teksas eyaletinde bir karşılaşma için davet edilen İran milli güreş takımı 6 güreşi için vize verilmediğinden dolayı ziyareti iptal etti. Amerikan Güreş Federasyonu İran Serbest Güreş Takımı'nı o ülkede 12 Şubat tarihinde düzenlenecek dostane bir karşılaşma için davet etmişti. İran Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada takımı iki güreşçisi Mecid Dastan ve Kamran Gasempur, milli takım antrenörü İhsan Emini, olimpiyat hakemi Muhammed Musellai, takımın başkanı Hücir Kerimi ve İran Federasyon Başkanı Ali Rıza Debir'e Amerikalı makamlar tarafından vize verilmediği için ziyaretin iptal edildiği bildirildi. Daha önce Federasyon Başkanı Debir, bir kişinin vizesinde bile sorun yaşanması durumunda ziyaretin iptal edileceğini bildirmişti.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ülkenin uzay programının geliştirildiğini duyurdu. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarripur, İran Televizyonu Kanal 2'ye verdiği mesajda şöyle dedi. Planımız 100 kilogramlık uyduları dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki yörüngeye yerleştirebilmektir. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, uzay endüstrisi dünyanın en gelişmiş endüstrilerinden biridir ve bu endüstrideki varlığı İran'ı en gelişmiş ülkelerden biri yapmaktır dedi. İran 13 yıl önce Ümit uydusunun dünya yörüngesine yerleştirmesiyle uydu üretimi ve fırlatma tekniğine sahip ülkeler arasına girdi.
İran bilgi tabanlı bir şirketin seçkinleri kullanıcıların komutalarını sesli olarak yerine getirebilmeleri için yapay zeka kullanılarak akıllı bir Farsça dil asistanı tasarlamayı başardı. Yeni Haber Ajansı'na göre yanlı bilgi tabanlı bir şirkette programlama, yapay zeka ve veri güvenliği alanlarında seçkin bir ekibin işbirliği akıllı bir Farsça ses asistanının tasarımına yol açtı. Bu akıllı asistan farklı mekanlarda etkileşim kurabilme özelliğine sahiptir ve kullanıcı ile her zaman hizmet vermeye hazırdır. Bu Farsça akıllı asistan kullanıcılar araba sürerken veya cep telefonunda erişimi olmayan aktiviteler yaparken ondan fazla hizmet sunabiliyor. Bu teknolojinin tamamı İran'ın milli üretimidir ve yüksek kalitesi ihracata da vesile olacaktır. Yapay zekanın insanların hayatlarında uygulanması yapay zekanın kapsamlı belgesinde ele alınan bir hedeftir.
İran-Afganistan'ın Ortak Ticaret Odası Başkanı iki ülke arasında mal ve ihracat transit anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Hüseyin Selimi dün yaptığı açıklamada İran ile Afganistan arasındaki son ticaret durumuna temasla İran-Afganistan arasındaki ticaret durumu neredeyse kapanmıştı ancak henüz istenilen düzeye ulaşmamış bir durumdan şu anda çıkmıştır dedi. Selimi geçen hafta Afganistan'dan bir heyetin İran Ticaret Odası'na gelerek mal geçişi ve ikili ihracat için anlaşmalara vardığını ve İran'ın da takası dayalı ticareti arttırmaya yönelik teklifler sunduğunu söyledi. İran, Afganistan Ortak Ticaret Odası Başkanı, Afganistan'ın İran'a ihracatının yaklaşık 10 ila 20 milyon dolar olduğunu, İran'ın Taliban geçici hükümeti öncesi Afganistan'a ihracatının ise 2,5 milyar dolar olduğunu belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 36.908 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.681'e, vaka sayısının ise 6.520.707'ye çıktığı belirtildi. Virüse yakalanan hastalardan 2085'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.130.566'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Devrimi'nin 43. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen İran Film Haftası Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde İstanbul'da başladı. İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevat Mavbudifer törende yaptığı açıklamada İran sineması çok derin bir kültür, çok derin bir geçmişe dayanıyor. Burada olduğumuz sürece anladık ki İran sineması Türkiye'de de çok seviliyor ve sayılıyor dedi. İran'ın İstanbul Başkonsolosu İran İslam Devrimi'nin 43. yılı münasebetiyle İstanbul Başkonsolosu tarafından hazırlanan özel programla ünlü İran sanatçı Salar Akili 11 Şubat'ta İstanbul'da bir konser verecek dedi. Türk sinemasının ünlü yönetmenlerine Atalay Taşlıken törende İran sinemasını heyecanla takip ettiğini belirterek sinema dünyasında 10 popüler yönetmen alınacak olursa en az 5 tanesi İranlı yönetmen olur dedi. İran Film Haftası 4 ila 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul Ali Emir Efendi Kültür Merkezi'nde 4 gün boyunca gerçekleştirilecek. Etkinlik İran'ın İstanbul Başkonsolosu Kültür Müsteşarları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirildi.
Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren teklif, kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında geçen yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi hayata geçirildi. Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi Mustafa Şentop'un imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. Başkanlığın ardından Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen teklif genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Şuşa Beyannamesi 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı. Azerbaycan ile Türkiye'nin askeri ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri Azerbaycan Milli Meclisi tarafından onaylandı.
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleşecek ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç 15 Aralık 2021'de Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı. Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.
Irak Başbakanı üst düzey IŞİD lideri Abdullah kardeşini öldürmesinden Irak güçlerinin çabaları bir sonucu olduğunu söyledi. İrna'nın haberine göre Mustafa El-Kazemi Cuma günü Twitter sayfasında şöyle dedi. Bu eylem, bu ülkede onlarca lider ve terörist unsurun öldürülmesi ve yüzlercesinin tutuklanması, bilgi toplanması ve analiz edilmesiyle gerçekleştirildi ve sonunda bu terör örgütünün yozlaşmış liderinin yuvasının yıkılmasına yol açtı. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Sözcüsü Yahya Resul bugün yaptığı açıklamada kardeş olarak da bilinen Emir Muhammed Said adlı kişinin öldürülmesinin Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın sözde uluslararası terörizmle mücadele koalisyonuna doğru bilgi vermesinden sonra gerçekleştiğini söyledi. Irak'ın ortak operasyonlardan sorumlu komutan yardımcısı Abdülemir el-Şemri de yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeybatısında bir IŞİD liderinin ölümünün ülkesinin güvenlik güçlerinin terörist gruba misillemesinin devamı olduğunu belirtti. Irak'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Aravci Twitter hesabından teröre yer olmadığını belirten bir mesaj yazmıştı.
Öte yandan Irak Güvenlik Medyası grubu Suriye'deki Haseke cezaevinden kaçmaya çalışan IŞİD terörist grubunun 350'den fazla üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Russia Today'in Cuma günü verdiği habere göre Irak Güvenlik Medya grubu yaptığı açıklamada Ortak Harekat Komutanlığı'nın saldırı sırasında Suriye'deki Haseke cezaevinden kaçan teröristlerin kaçışını izlediğini ve güvenlik birimlerinin derhal sınırlardan harekete geçtiğini bildirdi. Açıklamada ayrıntılı bilgilerin gözden geçirilmesinin ardından güvenlik güçlerinin işbirliği ve koordinasyonuyla Irak sınırlarının tam güvenliğinin sağlandığı belirtildi. Haseke cezaevinde tutuklu bulunan 4400 teröristin serbest bırakılması için düzenlenen operasyonda saldırının planlaması ve yürütülmesinden sorumlu olanlar öldürüldü ya da tutuklandı. Müşterek Harekat Komutanlığı, Müşterek Harekat Komutanlığı'nın eldeki mevcut ve doğru bilgilerle bu teröristlerden yaklaşık 3900'ünün başka bir güvenli cezaevine nakledildiğini, operasyon sırasında yaralanan 100 kadar diğer teröristin hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Komutanlık, Haseke cezaevine düzenlenen saldırıda silah taşıyan 350'den fazla IŞİD üyesinin öldürüldüğünü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından IŞİD'in can kaybının bu sayıyı geçmesinin beklendiğini vurguladı.
El Vefak İslami Hareketi'nin bir üyesi Bahreyn'de halk nezdinde itibarı olmayan ve siyasi olarak tükenmiş hükümetlerin ve yöneticilerin ırkçı rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecine girdiklerini söyledi. Yusuf Rebi'i bugün el aleme verdi demişti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Siyonist rejimi kucakladı. Ancak Umman ve Katar, Siyonistlerle normalleşmeden geri adım attı ve Kuveyt ve Tel Aviv'e yönelik herhangi bir adım atmadı dedi. Bahreyn El Vefak üyesi normalleşme için bu hızlanmanın arkasında iki neden olduğunu da sözlerine ekleyerek şöyle dedi. Birincisi, Amerika, Arap ülkeleri ile İsrail arasında bu tür ilişkiler kurma sürecini izleyerek bu hükümetlerin kendi uluslarının temsilcisi olmadığını ve acı çektiğini kanıtlıyor. Bu nedenle Washington'un emirlerini ve planlarını yerine getirmek zorundadır. İkinci konu ise ırkçı İsrail'in bu taviz veren ülkelere iç ve dış destek sağlayabileceğini iddia etmesi. Ancak bu rejim kendi güvenliğini Filistin içinde sağlayamadığı için taviz veren ülkelerin güvenliğini de sağlayamaz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin üst düzey bir askeri yetkilisi, Suudi Birleşik Arap Emirlikleri saldırganlarını daha acılı bir geleceğin beklediğini söyledi. El Meyadin kanalına göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Gamari, Cuma günü yaptığı açıklamada saldırıların devam etmesi halinde Yemen kuvvetlerinin daha kesin, daha yıkıcı güçte yeni saldırılar başlatacağını söyledi. Sana'daki Yemen Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin askeri sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Yemen'in stratejik caydırıcı silahlarının bugün güç dengesini Yemen'in lehine değiştirdiğini belirten üst düzey Yemen'in askeri yetkili, Yemen füzelerinin ve insansız hava araçlarının saldırgan ülkelerin derinliklerinde hassas ve acılı saldırılar gerçekleştirebildiğini vurguladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de birkaç gün önce kişisel Twitter sayfasında Dubai Expo ile ilgili uyarısını yinelemiş, Expo'nun güvenli olması yönündeki tavsiyemizi yineliyoruz demişti.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanı ülkenin Ukrayna'ya yönelik bir saldırı hakkında sahte bir senaryo yapmaya çalıştığına dair Batı'nın yeni iddiasını kanadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir bahane elde etmek için sahte belgeler elde etmeye çalıştığı yönündeki iddiasının anlamsız ve aldatıcı olduğunu söyledi. Washington Post ve New York Times Perşembe günü Amerikan istihbarat yetkililerine atıfta bulunarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı haklı çıkarmak için bir plan hazırladığını bildirdi. İddialara tepki olarak Rusya'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Chizov Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın hiçbir zaman böyle bir adım atmadığını söyleyerek Washington'un bu tür iddialarını kınadı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Bakü ile Ankara arasındaki askeri işbirliğinin yeniden başlaması etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Karabağ münakaşasının devam etmesi ve çeşitli şekillerde kendisini gösterdiği bir ortamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözde müttefiği olan bazı ülkeler hala Bakü'den çeşitli imtiyazlar koparmaya çalışıyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış bölgelerinde barış gücü çerçevesinde yer almak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ucuz enerjisini almak, silah satmak, Türkiye gibi bir ülkenin Bakü'den almak istediği imtiyazların sadece küçük bir bölümüdür. Bu imtiyazlar ise Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği siyasi desteklere karşılık Erdoğan'ın aldığı bazı imtiyazlardır. Fakat 1. ve 2. Karabağ Savaşları sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ve halkına sayısız yardımlarda bulunan diğer ülkeler bu denklemden silinmekle kalmadı. Üstelik düşman göstermesi için yoğun çaba özellikle de Aliyev hükümeti tarafından yapılmakta. Fakat tüm istenmeyen ve uygun olmayan şartlara rağmen İran yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına desteklerini azaltmazken hatta Aras Nehri kuzeyinde bulunan en büyük ülkeye desteklerini arttırmış bulunuyor. Fakat İlham Aliyev hükümeti yetkilerinin Türkiye ve ırkçı İsrail rejimiyle ilişkileri daha da güçlendirme çabalarıyla bu ilişkiler her geçen gün yeni boyutlara taşınıyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye askeri yetkileri son zamanlarda bir araya geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin savunma bakanları Zakir Hasanov ve Hulusi Akar, iki ülkenin askeri gücünü arttırmak için daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini vurguladılar. Dağlık Karabağ konusunda 10 maddelik bir anlaşmanın imzalanmasının ardından iki taraf ortak tatbikatlar düzenleyerek belirli bölgelerdeki askeri varlıklarını güçlendirmeye çalıştı. Bu arada İlham Aliyev hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait 8 şehir ve yüzlerce köyden 4 kent ve birkaç köyü İran'a karşı çalışmalarda bulunmaları için ırkçı rejim İsrail ve Türkiye'ye bıraktı. Bu arada Ankara yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının kimliğini Türk olarak değiştirmeye ve böylece bu ülkeyle ilişkilerini artırmaya çalışıyor. Bu bağlamda son 30 yılda Türkiye hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ilk ve orta dereceli okullar açtı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile yüksek öğrenim alanında profesör ve öğrenci değişimi yaptı. Bu süreç ikili ilişkilerde tüm inişli ve çıkışlı olmasına rağmen güçlenerek devam ediyor. İlham Aliyev hükümetinin Türkiye ile ilişkilerindeki bu durumun devam etmesi, savaşan taraflar arasında kalıcı barışın inşa edilmesi için gereken çok az güvenini belirsiz bir durumda bırakmıştır. Başka bir ifadeyle iki taraf arasında genel güven yok olmuştur.
Bu bağlamda Apavon Nakliye Şirketi'nin nakliye uzmanı ve yönetici direktörü Gagik Agajanyan, Arm Info sitesine verdiği mülakatta Erivan ve Bakü arasında tarihi ihtilaflara işaretle şöyle diyor. Ermenistan mallarının Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden transit geçişi, özellikle yeni geçiş planlarında Ermenistan ulusal yollarının göz ardı edildiği bir ortamda Erivan için faydalı bir vizyona sahip değildir. Tam da bu konu Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin transit yollarını güvenmemesi gerektiğini kanıtlıyor. Elbette ki İlham Aliyev hükümetinin yetkililerinin Türkiye ile ilişkileri 2003'ten beri devam ediyor. Fakat 2. Karabağ Savaşı'nın ardından ve Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği destekle gelişme gösterdi. Öyle ki Azerbaycan Cumhuriyeti NATO'nun en aktif üyelerinden biri olan Türk asker ürünlerinin alıcılarından biri haline geldi. Hiç şüphesiz Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah satış süreci Güney Kafkasya bölgesindeki bu ülkenin Kuzey Atlantik Paktı NATO'ya üyelik süreci hızlandırabilir. Üstelik bu bağlamda NATO askeri liderinin Azeri, Gürcü ve Ukraynalı yetkilileri ikna etme çabaları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut durumda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO askeri örgütüne katılmaya yakın ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Bu konu gerçekleşirse Rusya'nın Türkiye ile Güney Kafkasya'da bulunma politikasına aldanmadığını söylemek gerekir. Zira Rusya yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türk yetkilileri ile gizli anlaşmalarında Güney Kafkasya bölgesindeki geleneksel nüfuzunun bir kısmını Türkiye ile paylaştı. Bu arada Türk yetkililerin bu konudaki sessizliği ise onların bu bölgenin geleceği için planlar hazırlamakta olduğunu gösteriyor. Türk yetkilileri Rusya'nın bu konuda özellikle de Batı ile girdiği gerginlik sonucu yeterince zayıf düşmesini bekledikleri söylenebilir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Katar'ı Amerika'nın NATO dışı müttefiği olarak tanıtmanın sebepleri ve sonuçları etrafında. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al Thani'nin Amerika'da bulunmasıyla birlikte Amerikan Başkanı Biden Kongre'ye yazdığı mektupta Katar'ı Amerika'nın NATO dışı müttefiği olarak tanıtma niyetinde olduğunu yazdı. NATO dışı müttefik, Amerika'nın silahlı güçleriyle stratejik ilişkileri olan fakat NATO üyesi olmayan ülkeler grubuna denir. Washington bu ünvanın müttefiklerine maddi ve askeri meziyetleri olduğunu iddia ediyor. Biden'ın Katar'ı NATO dışı müttefiği olarak tanıtmasının birkaç sebebi var. Birincisi, Katar'ın Batı Asya bölgesinde Amerika'nın çıkarlarını dikkate alırken, Amerika'nın çıkarlarına karşı olan siyasetlerde izlemiyor ve Amerika'nın sorgulanmasına sebep olan uygulamalarda bulunmuyor. Reuters bu bağlamdaki haberinde şöyle yazdı. Görünüşe göre Washington'un bölgedeki çıkarları Körfez'deki bu küçük ülke tarafından temsil ediliyor. Biden kararının ikinci sebebi ise Katar'ın büyük bir finansman güç ve kabiliyete sahip olmasıdır ve zengin Arap ülkelerinden sayılmasıdır. Bu yüzden Katar, Amerika'nın maddi desteklerine ihtiyacı yok, silah ve askeri ihtiyaçlarını Amerika'nın müttefiklerini kapsayan indirimlerle Washington'dan satın alabilir.
Bu konu Katar'ın silah ihtiyaçlarını karşılamak için doğuya yönelmesini engelliyor. Buna ilaveten Katar güçlü bir dış desteğe ihtiyacı vardır ve Amerika'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssünü ev sahipliği yapması nedeniyle Katar'ı NATO dışı müttefik olarak tanıtmak ise ikili ilişkilerin güçlenmesine sebep olabilir. Batı Asya gelişmelerinde Katar'ın özellikle barışı sağlamak olmak üzere ifa ettiği etkin rolü Biden'ın aldığı kararda etkili olan üçüncü sebeptir. Katar'ın dış siyaseti aktif ve dinamik bir dış politikaya sahiptir. Bölgede çatışan taraflarla ilişkileri var. Bercam nükleer anlaşmanın canlandırılmasını olumlu karşılıyor. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi için müzakerelere ve bölgesel krizde çatışan taraflara ev sahipliği yaptı. Bu yüzden görünüşe göre Biden, Katar'ı Amerika'nın NATO dışı müttefiki olarak tanıtmakta. Doha'yı Amerika çıkarlarının temsilcisi olarak bir nevi ödüllendirmiş oluyor. Biden, Kongre'ye yazdığı mektupta bu kararı Katar'ın Amerika'nın CENTCOM'daki çabalarına katkısının yanı sıra iki ülke arasındaki ikili savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirmenin önemi nedeniyle aldığını yazdı. Burada önemli olan konu ise Biden'ın Katar hakkında aldığı bu kararla Suudi Arabistan'ın bir kenara bırakılmış olmasıdır. Arabistan hali hazırda Arap dünyasının en önemli ve başlıca gücüdür. Son bir yılda Biden'la Beyaz Saray'a girmesiyle birlikte Arabistan ve Amerika ilişkileri değişime uğradı. Biden, Arabistan'ın ve özellikle Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman'ın iç ve dış siyasetini eleştiriyor. Amerika Afganistan'dan çekilirken Katar ve bir nebze de Birleşik Arap Emirlikleri'ne rol verdi. Bercam nükleer anlaşmasını ihya bağlamında da Katar'ın kapasitelerini kullandı. Fakat Arabistan için bu gelişmelerde pek bir rol vermedi. Bu yüzden görünüşe göre Biden'ın Katar ile ilgili girişiminin en önemli sonucu ise Arabistan'ın daha fazla kenara itilmesi olacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver.
Değerli dinleyiciler, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına tesliyet ve taziye mesajlarımızı sunuyor ve bu konuyla ilgili uzman konuğumuz Sayın Hüccetül İslam Mehdevi ile yapılan röportajı dinliyorsunuz.
Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin Abil Gasim Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibin tahirin ve lanatullah ala adahim من الأولين والآخرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Her şeyden önce İmam Hadi Ali Yennagi aleyhisselamın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime, özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ederim. Fırsat oldu yine huzurunuzda olak ve İmam Ali Yennagi aleyhisselamın hakkında ve şehadeti yıl dönümü münasebetiyle kaç gelme huzurunuza o hazretin hayatını ve o hazretin olursa hadislerinden birkaç kelime hizmetinize arz edeyim inşallah. İmam Hadi aleyhisselam ve İmam Ali Yennagi ismidir ve Hadi de Hadi Nagi, mesela onun Ebul Hasan künyesidir. Hadi Nagi de elgabındandır, lakiplerindendir. İmam Hadi aleyhisselam 212 Hicri'de, Hicri'nin 212'sinde dünyaya gelipti ve 254'te de dünyadan gidipti. Yani 41 yaşı küsür, 41 sene küsür bir yaşında yaşı var idi. Genelde imamlarımız genç, Allah'ın rahmetine gidipler. Ve bunun da sebebi budur ki hiçbir zaman hiçbirisi ecelinden ölmüyüptü. Hamısını ya şehit edipler ya zehir veripler. Zehir yoluyla şehit edipler. Onun için 25 yaşında, 27 yaşında imamlarımız dünyadan gidipti. İmam Cevad aleyhisselam 25 yaşında ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam 27 yaşında. Ve İmam Hadi aleyhisselam da o genç yaşında dünyadan gidenlerden biridir. Ki mesela bırakmayıplar bu zalim padişahlar, o imamın nurundan İslam alemi yararlansın. Bu İmam Hadi aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşayıptı. 2 tane halife zamanında babasıyla birlikte. Bu diğerleri de kendi imamet döneminde bu zalim halifelerden beraberdi. Hatta 6 tane halifeyi biz sayabiliriz. Biri Mu'tasim'di, biri Vasık'di, biri Mutevekkil'di, Muntasir'di, Musta'in'di, bir de Mu'tez'di. Mu'tez. Bunların tabi bildiğiniz gibi genelde bu padişahlar, ki Emevi padişahlar olsun ya Abbasi padişahlar olsun, zalim insanlarıydılar ve Allah'tan korkusu olmayan, bunların içerisinde çok az var idi ki biraz olsun da iyiydiler. Bunun dışında genelde gasil kalp, kötü, ahlaksız ve cinayetkar, adam öldüren, kendi saltanatlarının kalması için çeşitli cinayetlere el vururdular. Nasıl ki bu dünyada, bu asrımızda görürük ki bazı cumhurbaşkanları ya devrimciler kendileri kalmaları için Saddam gibi insanlar milyonlarca insanın canına kıymışlardır. Bunların en kötülerinden birisi ki İmam aleyhisselam onun zamanında yaşayırdı, Mutevekkil-i Abbasi'ydi. Mutevekkil-i Abbasi çok zalim birisiydi. Bu Mutevekkil'in Ahl-i Beyt'e karşı o kadar çinesi var idi ki, özellikle Ali aleyhisselama karşı çinesi çok çok idi. Ve her kes Ali isminde olsaydı kesin onları Beytülmal'dan mahrum kılacaktı ve her kes Ali isminde olsaydı onların şehadeti kabul değildi. Ve özellikle Ali dostlarını o kadar baskı altında bu tuturdu ki bunların yerlerini, mallarını ellerinden alırdı. Küçük bir bahaneyle bunları öldürürdü ve çoluk çocuğunu öldürürdü. Ve mesaj yayınlanmıştı bütün ülkeye. Her kes Ehl-i Beyt şiyesiyle ve özellikle Fatime çocuklarının bir davası olsa, eğer bir sorunları olsa mahkemeye gelseler, hiçbir zaman Ali dostlarının ve Ehl-i Beyt dostlarının sözü dinlenilmeyecek. Önce onların düşmanlarıyla siz konuşacaksınız ve öyle bir hüküm vereceksiniz. Yani onlardan ikrar almadan hüküm vereceksiniz. Yani o kadar Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt dostlarına düşmançılığı var idi ki, vardı ki Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını yerle bir etti, yıktı. Kərbəla o etrafındaki köyleri tamamen yıktı ve bazı yerlere buğda ekti. Aslında buğda ektirdi. Daha doğrusu deyir ki, hiçbir Müslümanlardan, hatta mütəssib o Vahhabi gibi o zamanın Vahhabileri, ki o zamanın yani cahil insanları bile hazır olmadılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıkmağa. Yahudilere verdi. Yahudiler gittiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıktılar. Bu kadar kinesi var idi. Ki tayin ki millet Ahl-i Beyt'e doğru yönelmesin. Unutulsun Ahl-i Beyt. Ama Allah-u Teala iradesi budur ki Ahl-i Beyt'in adı dünyada değilsin. Ezan sesleri dünyada gelsin. İslam'ın sesi dünyada gelsin. Kafirler hiçbir şey yapamazlar. Velo kerihel müşrikun. Müşrikler her ne kadar da hile etseler, hileleri kendilerine dönecektir. Mütevekkil Abbas'ın ne kadar zulümünden ve cinayetinden biz desek azdı. Hala bazıları şayet inanmıyor diye ki ya olur mu? Şu tarihi araştırın. Tarihte vardı bunlar. Neyinki Şia tarihinde? Sünni kaynaklarında vardı. Ehli sünnet kaynaklarına bakın. Bütün orada vardı mütevekkilin cinayetleri. Ve inanmayanlar bugünün cinayetlerini görsünler. O günkü yapanlar, bugünün mütevekkili Abbasileri, bugünün cahil insanları, bugünün Vehhabilerine bakın, El-Qaida altında, Taliban altında milyonlarca insanı kırmaktadırlar. Oğul, uşaq, çoluq, çocuk, günahsız, günahlı demeden insanları bugün yağmalayıbdır. Amerikanın yardımıyla ve istikbarın yardımıyla ve Vehhabiyetin parasıyla, Arabistan'ın parasıyla görün ne cinayetler yapırlar. Yapmırlar mı acaba? Bakın bunlar hemin Mütevekkil Abbasi'nin tefekküründe olan insanlardılar. Bunlar hemen insanlardılar ki seneler önce imamlarımıza ve Ehl-i Beyt'e o kadar zulüm edipler, o kadar başlar kesipler, o kadar eller kesipler, sayısız ve çeşitli cinayetler edipler. Hemen bunlardılar. Mütevekkil Abbasi İmam Aleyhisselam'ı Medine'den davet etti Samirra'ya. Hilafetlik Samirra'daydı ve başkent Samirra'ydı. Onun için İmam Aleyhisselam bir hareket etmesin ve Şiyelerden orada birlik beraberlik kurup halifetin aleyhine bir iş yapmasınlar deyin. Askerler gönderdi ve Medine'nin valisine yazdı. Medine'nin valisinin yardımıyla ve askerleri zorla İmam Aleyhisselam'ı Medine'den getirdiler Samirra'ya. Samirra'da göz altında saklasınlar. Bırakmasınlar bir dene Şiyeden, bir dene başkasıyla bir diyaloğa geçsin. O kadar İmam Aleyhisselam'ı ile bir hapiste tutar gibisine, gerçekte hapiste değildi zahirde ama gerçekte hapisteydi. O gerçek hapisteydi ama görüntüde İmam Mütevekkilin etrafındaydı, evi yakınıydı ama imamın her hareketi kontrol olunurdu. Ve bunu da yazmışlar, Medine'nin valisi de kendi cinayetine devam etmesi için ve orada bir kendi karşısında bir dene rakip olmaması için hey mektup yazdırdı ki mütevekkile, eğer isteyesen ki rahat olasan, eğer Ahl-i Beyt'in baskısı altında kalmıyorsan, eğer Alevilerin kıyamını ve Alevilerin hareketini istemirsen, Ali İbni İmam Hadi Aleyhisselam'ı, Ali Yannagı Aleyhisselam'ı sen Medine'den gerek götüresen başka yere. Çünkü burada Şiyeler diyaloğa geçirler. İmam bunlara yön verir, bunlara hidayet edir, bunlara rehberlik edir. Onun için sen bunu başka yere götür, başka yere sürgün et. Ve Mütevekkil Abbas'ı öz danışmanlarından konuşur. En yakın ve uygunu budur ki kendi yanına getirsin. Nasıl ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı Memune Abbas'ı böyle yapmıştı.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehdevi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hakikat Işığı İmam Hadi.
Ehl-i Beyt Aleyhisselam fertleri, yaşam biçimleri insanlara mutahhar yaşamının sırlarını öğreten seçkin insanlardır. Kuşkusuz maneviyat ve insani değerlerin simgesi olan bu insanları tanımak, her iki dünyada saadet kapılarını açacaktır. Bu yüzden bu insanların yolunu izleyip sözlerini dinlemek gerekir. Bu büyük insanlardan biri de İmam Hadi Aleyhisselam'dır ki onun şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. İmam Hadi Aleyhisselam evliyalardan ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dan çok güzel bir tabir sunuyor. Onlar rahmet madeni, bilim hazinesi ve sabır simgesidir. Hidayet önderleri karanlıkta birer ışık, ibadet bayraktarı ve Allah'ın insanlara hüccetinin seçkin örnekleridir. Biz de Yüce Allah'tan bize bu büyük insanların biliminden yararlanma fırsatı vermesini diliyoruz. İmam Hadi Hicri Kameri 254 yılında 41 yaşındayken böyle bir günde şehit düştü. Bu olaydan dolayı taziyelerimizi sunarken Hazret'le ilgili hazırladığımız özel programı sunuyoruz sizlere.
İmam Hadi gibi büyük insanların Allah'a karşı büyük bilinç ve marifetinden kaynaklanan derin bilinç ve bakışı onları Yüce Allah'a daha da yakınlaştırıyor. Rivayetlere göre İmam Hadi aleyhisselam gecelerini Allah'a ibadet ederek geçiriyor ve sürekli şu duayı fısıldıyordu. Ey Rabbim, bir muhtaç senin kapını çalmakta. Onun çabasını boşa çıkarma. Ondan rahmet ve merhametini esirgeme ve hatalarını affet.
İmam Hadi aleyhisselam döneminde İslam dininin dışında bu semavi inanca giren çeşitli düşünceler bir takım şüphelere sebep olmuştu. Bu arada bilginler ve hepsinin başında İmam Hadi aleyhisselam bu tür sapık düşünce ve akımlarla mücadele etmekle görevliydi. Bu görevi göz ardı etmek veya umursamamak İslam toplumunu bölebilirdi. İmam Hadi Aleyhisselam tüm bu sapık düşüncelerle mücadele etti. Örneğin o dönemde bir tarikat insanları bir köşeye çekilmeye davet ediyordu. Bu tarikat yaydığı asılsız ibadetlerle insanları gerçeklerden uzaklaştırıyordu. Kimileri de bu tarikatı izleyerek işini gücünü bırakır olmuş, hiçbir sosyal veya iktisadi faaliyette bulunuyordu. Oysa İslam dini insanları her konuda dengeli olmaya davet ediyor ve hatta ibadetlerin bile ölçülü olmasını istiyordu. İmam Hadi aleyhisselam bu tarikata karşı çıkarak inançlarının batıl olduğunu açıkladı ve onları şeytanın halefi ve yıkıcı niteledi.
Yetenekli insanları tespit etmek ve onları dinin öğretileriyle donatmak imamların en önemli görevlerinden biriydi. Gerçi dönem hükümetlerinin kısıtlamaları bu işi zorlaştırıyor ve insanları bilim ve marifet pınarlarından yararlanma hakkından mahrum bırakıyordu. Ancak tarihte de belirtildiği üzere İmam Hadi aleyhisselam tüm bu zorluklara karşın seçkin talebeler yetiştirdi ki sayıları 185 kadar tahmin ediliyor. İmamın ilmi konumu öylesine yüksekti ki bütün bilginler kendilerini imamın bilgisine muhtaç görüyordu. Tabii imam da İslam'ın gerçeklerini anlatmak için tüm çabasını sarf ediyor ve talebelerini bencillikten uzak durmaları konusunda uyarıyordu. İmam şöyle buyuruyordu. Bencillik insanı bilim öğrenmekten alıkoyar, kibir ve cehalete sürükler. Burada İmam Hadi aleyhisselam şunu demek istiyor. Bilim peşinde olan bir insan öğrendiklerinin denizin bir damlası kadar olduğunu anlayınca yücelir. Ancak öğrendiklerini çok görürse o zaman kibire kapılarak bilim öğrenmekten geri kalır ve ilerleyemez.
İnsanların ölüme bakışı farklıdır. Fani dünyaya kendini kaptıran ve dünyevi izzetlerden başka hiçbir şey göremeyen ve zulüm ve fesada boğulan insanlar için ölüm çok korkunçtur. Bu tür insanlar için ölüm anı çok acı ve zordur. Ancak Allah'ın salih kulları ve ömrünü hayır işlerin yolunda sarf edenler için durum asla böyle değildir. Bu kesim için ölüm, zorlukları geride bırakıp huzurlu bir dünyaya kavuşmaktır. Bir gün İmam Hadi aleyhisselam bir arkadaşının evine gider. Arkadaşı hayatının son anlarını yaşamakta ve bu yüzden korkmaktadır. İmam kendisine şöyle buyurur. Ey Allah'ın kulu! Ölüm gerçeğini bilmediğin için korkuyorsun. Eğer vücudun pisliklere bulaşmış ise yıkanarak onlardan kurtulacağını bilsen bunu yapmaz mısın? Adam evet, ey Allah'ın Resulü'nün evladı, arınmak isterim diye karşılık verir. İmam şöyle devam eder. Ölüm de günahları temizler. Sen ölünce tüm huzursuzluklarından kurtulup rahata kavuşursun. Bu sözleri duyan adam büyük bir huzura kavuşup fani dünyayı terk eder.
İmam Hadi aleyhisselam imamet yıllarında birçok zalim halife ile çağdaştı. Zalim Abbasi halifeleri imamı İslam toplumundan uzak tutarak Hazret'in toplumu aydınlatmasını engellemek ve böylece kendi kötülüklerini devam ettirmek istiyordu. İmam Hadi ise sürekli bu zalim hükümdarların zulmünü ifşa ediyor ve hiçbir şekilde bu ifşaatı bırakmıyordu. Ehl-i Beyt'e karşı büyük kin ve düşmanlık besleyen Abbasi halife mütevekkil, İmam Hadi'yi kirli amaçları yolunda büyük bir engel olarak görüyor ve bu yüzden sürekli imamı rahatsız ediyordu. Mütevekkil, imamın halkla irtibat kurmasını engelleyerek onu toplumdan uzak tutmaya çalışıyordu. İmam Hadi, mütevekkilin döneminde Medine'den Samerra kentine zorunlu olarak göç ettirildi ve askeri bir bölgede göz hapsinde tutuldu.
Mütevekkilin adamları İmam Hadi'yi Medine'den Samara'ya götürmeye gelince halk imamın evine koştu. Onlar imamı iyilikle tanıyordu. İmamın evinin kapısı sürekli muhtaç insanlara açıktı ve bu ev evsiz insanların sığınağıydı. Bu yüzden de insanlar bu iyilik odağından ayrılmak istemiyordu. Birçok insan İmamın evinin önünde toplanmıştı. Gözler kan alıyordu. Mütevekkilin adamı zorlukla kalabalığın arasında geçmeyi başardı ve halkın itiraz sesleri yükselmeye başlamıştı. Çünkü onlar bu sürgünden endişe ediyordu. Mütevekkilin elçisi şaşkınlık içindeydi. insanları sükunete davet etti ve imama bir zarar gelmeyeceğini söyledi. İmamın evine giren elçi, İmam Hadi'nin ibadetle meşgul olduğunu gördü. İmamın duruşu elçiyi de etkilemişti. Evde Kur'an ve ilmi kitaplardan başka hiçbir şey bulamadı. İmamın huzurunda saygı ile oturdu ve Bağdat'a, oradan da Samarra'ya gitmesi gerektiğini anlattı. İmam bu gezinin zorunlu olduğunu fark etti. Evden çıktı. İnsanlar kaygılıydı. Kalabalığın arasından geçti ve kaygılı gözler onu uğurluyordu.
Böylece Medine halkı bir daha İmam Hadi'yi göremedi ve bu yolculuk geriye dönüşü olmayan bir yolculuktu. İmam büyük güçlükler içinde 10 yıl Samarra kentinde yaşadı. Ancak halkı aydınlatmayı da ihmal etmedi. Sonunda zalimler imamın varlığına katlanamadı ve bir komplo kurarak İmam Hadi Aleyhisselam'ı şehit ettiler.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken sözü Hazret'ten seçtiğimiz vecizlerle noktalamak istiyoruz. İmam Hadi şöyle buyurur: "Kim Allah'a itaat ederse asla kulların öfkesinden korkmaz. Bencil olan kimsenin muhlifi de çok olur. Yüce Allah bu dünyayı sınav yeri ve ahiret ebedi mekan kılmıştır. Dünyadaki sınavlar ahirette mükafatlandırılmanın vesilesidir. Dolayısıyla ahiretin mükafatı da fani dünyadaki zorlukların karşılığıdır."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 35. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün melekuti sesi ve güzel tilavetleri onu Kur'an-ı Kerim'in en sevilen karilerinden biri yapan bir üstadı sizlere tanıtmak istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlere tanıtmak istediğimiz üstad sadece Mısır'da değil, birçok İslam ülkesinde birçok taraftarı olan ve tilavetlerini dinlemek isteyen hayranı olan bir üstaddır. Evet, üstad Antar Said Musellem, Mısır'ın halkçı, iyi ahlaklı, tevazulu ve ayrıca çok cömert karilerinden biriydi. Birçok Kur'an-ı Kerim uzmanına göre eğer Şeyh Müsellem Mısır'da sesini yayın yasağı getirilmesi gibi bazı sorunlarla karşılaşmasaydı, bugün merhum Şeyh Abdülbasit gibi İslam dünyasının en meşhur karilerinden biri olacaktı.
Üstad Said Musallem sadece güzel, sıcak ve güçlü bir sese sahip değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayetlerin manasına uygun tilavet ederdi. Bu yüzden üstad tilavete başlayınca yürekler sarsılıyor, bazen dinleyenler gözyaşlarını tutamıyorlardı. Üstad Said Musallem'in en güzel tilavetlerine Nuh suresinin 15. ayetinden son ayetine Tekvir, İnfidar ve Beled suresinin 1-18. Ayetlerine kadar tilavetlerini örnek vermek mümkün. İranlı Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Muhammed Hadi Solcu şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim tilaveti uzmanlarına göre Üstad Said Musellem'in Tekfir suresinin tilaveti dünyanın en üstün 10 tilavetinden biridir. Bu tilavet 1960'lı yıllarda icra olmuştur. Şimdi hep birlikte bu güzel tilaveti dinleyelim.
وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وإذا النفوذ زوجت.
Üstad Said Musellem'in tilavetlerinde dikkat çeken nokta herkesi derinden etkileyen has hüzün ve ruhani havasıdır. Üstad Said Musellem'in melekuti ve sarsıcı sesi ilahi hibedir. Gerçi Üstad radyoda tilavet etmeye asla sıcak bakmadı ama yine de birçok kentten ve ülkeden davetler aldı ve büyük üne kavuştu. Üstad Said Musellem hiçbir zaman Kahire Radyosu ile çalışmadı ama buna karşın başta İran olmak üzere İslam dünyasının en ünlü ve en sevilen karelerinden biriydi. Üstad'dan Kur'an-ı Kerim tilavet aleminde birer inci gibi parlayan çok muhteşem ve unutulmaz tilavetler geride kaldı ve onu dünyanın en iyi karelerinden biri yaptı. Şimdi hep birlikte Üstad Said Musellem'in İnfitar suresinin tilavetini dinleyelim.
Said Musellem henüz bir yaşındayken çok güzel yeşil renkli gözü vardı. Fakat bir hadisede gözlerini kaybetti. Babası onu mektebe gönderdi, ardından Mısır'ın çoğu kentinde faaliyet yürüten El-Esher'in dini okuluna geçti ve burada ilahi ayetlerle tanışmak istedi. Bu okullarda öğrenciler normal derslerin yanı sıra dini dersleri ve Kur'an-ı Kerim'i de öğreniyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'i tam olarak ezberledikleri ve tecvid ahkamını tam olarak öğrendikleri zaman bu merhaleye geçebiliyorlar. Burada da Said Musellem'in emsalsiz hafızası ve Allah vergisi yeteneği herkesi hayrete düşürdü. Zira genç Said henüz 8 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı oldu.
Said Musellem'in zekası ve yeteneği bu kadarıyla sınırlı değildi. Said Musellem El-Esher'de ilk merhaleyi bitirmeden Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemenin yanı sıra Şatibiye metnini ve yedili kıraat tarzını da öğrendi ve böylece El-Esher'den yüksek kıraat diploması almayı başardı. Üstad Said Musellem henüz 12 yaşındayken çeşitli meclislerde Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı ve çevre köylerde yas merasimlerinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti.
Said Musellem çocukluk çağında musikiye ilgi duymaya başladı ve hiçbir eğitim almadan bazen kendi kendine çalmaya başladı. Hatta bazı dini şenliklerde dini besteleri icra etti. Said Musellem bu ilgisi yüzünden gençlik çağında uzmanlarından musiki makamlarını ve ney ve kemençe gibi çeşitli sazları çalmayı öğrenmeye başladı. Ancak daha sonraları Kur'an-ı Kerim üstadlarından kıraati ilmini öğrenince musikiyi bıraktı ve sadece tilavetle ilgilendi ve sonuçta kıraat aleminde seçkin bir kari oldu. Said Müsellem'in güzel ve melekuti sesi oldukça etkiliydi ve bu yüzden güzel tilavetleri çok çabuk her tarafa yayılmaya başladı ve sonuçta kendisine yönelik ilgi ve davetler de her geçen gün artmaya başladı. Üstad Said Müsellem'i sevenlerden biri üstadın ne kadar sevildiği hakkında şöyle diyor. Ne zaman Şeyh Said Müsellem'in tilavet için köyümüze geleceğinden haberdar olsaydık, herkes birkaç saat öncesinden işini bırakıp üstadı karşılamaya gelir ve onu beklerdi. Üstad Said Müsellem'in ilginç ve eşsiz özelliklerinden biri, katıldığı meclislerde tilavetini Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir suresinin herhangi bir ayetinden başlayacak kadar işine musallat olmasıydı. Üstad yine başka karilerin de tilavet ettiği meclislerde tilavetine bir önceki karinin tilavetini bitirdiği ayetin devamından başlardı. Üstelik bunun için hiçbir ön hazırlık veya alıştırma yapmış olması da söz konusu değildi.
Yine bir başka ilginç nokta şu ki Kur'an-ı Kerim'de Mümtahine, Muhammed, Sa'd, Câsiye gibi bazı surelerde çok ağır ve zorlu cümleler yer alıyor ve Kur'an-ı Kerim karileri çok seyrek bu sureleri tilavet ediyor. Ancak Üstad Said Müsellim'den bu sureleri tilavet ettiği birçok kayıt geride kalmıştır ki bu da üstadın üstün maharetini gösteriyor.
Gerçi Üstad Said Müsellem radyo ve televizyonda tilavet etmedi ama yine de ünü İslam aleminin dört bir yanına yayıldı. Öyle ki bazı Suud prensleri üstadı Suudi Arabistan'a davet etti. Şeyh Said Müsellem 1989 yılında umre yapmak üzere Mekke'ye müşerref oldu. Yine ilginçtir ki Suudi Arabistan'da üstadın tilavetleri stüdyoda kayda alınmasından başka kendisinden cemaat imamı olması istendi. Üstad da kabul etti. Üstad Said Müsellem mübarek Ramazan ayında birkaç gece Cidde kentinin camilerinde teravih namazı kıldırdı. Üstadın teravih namazı sırasında tilavetlerinden bazıları kayda alındı. Bu tilavetler hakikaten çok güzel ve etkileyiciydi. Nitekim üstadın sesi dünyanın en büyük harileri arasında en istisna seslerden biri olduğu söylenebilir.
Üstad Said Müsellem aynı zamanda oldukça mütevazi, halkçı, iyi ahlaklı ve aynı zamanda çok cömert bir insandı. Anlatılanlara göre üstad bir keresinde Kur'an-ı Kerim kıraati için bir köye gitmişti ve tilaveti bitince ücret olarak aldığı paraları tilavetini dinlemeye gelen yoksul insanların arasında dağıttı. Üstad Said Müsellem 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fakat bugün hala dinleyenleri coşturan muhteşem tilavetleri miras bıraktı.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bildiğiniz üzere bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edememiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Merancab Çölü ile kısaca tanıştırmak istiyoruz.
Günümüzde doğa gezintileri sadece deniz, nehir ve orman bölgelerini gezmekle sınırlı değil. Zira teknolojinin ilerlemesi ve insanların farkındalığın artması, ayrıca değişiklik aramaları sebebiyle artık çöl alanları da birçok kişinin ilgisini çekiyor. Rüzgarla yer değiştiren kumlar, özel bitki örtüsü flora ve egzotik hayvan türleri, fauna, bilinmeyenleri keşfetme duygusu ve çöl gezintisinin zorluğu ise birçoklarına çekici geliyor.
İran ülkesi özel coğrafi konumu itibariyle deniz kıyıları, ormanlar, dağlık alanları ve yeşil ovalarına ilaveten çöl bölgeleri nimetine de sahiptir. Ve bu ilahi nimet sayesinde günümüzde çöl turizmin ana kutuplarından biri haline gelmiştir. Bu arada Merancab Çölü ise çöl gezginleri arasında büyük bir popülaritesi vardır. İran çöllerinin en merkezi bölgesinde yer alması nedeniyle İran çöllerinin kalbi olarak da tanınıyor. Ve tabii ki başkente yakınlığı ve özel coğrafi özellikleri, güvenli ortam ve nispeten ılıman havası ile turistlere özel bir ortam sayılır.
İran'ın ortasında geniş alana sahip İsfahan eyaletinin Aran ve Bitgol ilçesinin kuzeyinde bulunan Merancab Çölü'nün tarihi Kaşan kenti ile mesafesi yaklaşık 53 kilometredir. Bu bölge Safevi kralları döneminde İpek yolu üzerinde yer alıyordu. Tarihi belgelere göre Merancab adı Şah Abbas Safevi tarafından bu bölgeye verilmiştir. Bölgenin asıl adının anlamı su acısı çeken adam anlamında olan Merdi Renci Ab'mış. Zira bölgede tatlı su bulmak çok zor. Tabii ki zaman aşımı ile Merdi Renci Ab adı giderek Merancab'a dönüşmüştür.
Bu hayret verici çöle ayak bastığınızda adeta güzelliğinden büyüleniyorsunuz. Hepimizin düşüncesinde çöl kelimesi kuru, susuz ve bitkisiz bir manzarayı çağrıştırıyor. Fakat bu çölde suyun bulunması ve uygun besin nedeniyle bu çöl zengin hayvan ve hatta bitki örtüsüne sahiptir. Kurt, çakal, kum tilkisi, bukalemun, monitör kertenkeleleri, sırtlan, yılan, kertenkele ve akrep gibi hayvanlara ilaveten kartal ve şahin gibi kuşların varlığı, ayrıca ılgın ve saksual gibi bitkiler bu konuyu doğruluyor. Hatta burada son yıllarda çita bile görülmüştür. Yüksek kum tepeleri, saksual ormanları, tuz gölleri ve olağanüstü güzellikteki gece gökyüzü bu çölün özel cazibe yönleridir.
Bu çöle ulaşmak için kat ettiğiniz yolda önce Şah Abbasi Kervansarayı'na ulaşırsınız. Merancap Kervansarayı olarak da tanınan bu güzel kervansaray ise bir nevi çölün incisi sayılır. Bu mekan İpek yolunda uzak yerlere gitmekte olan tüccarların dinlenme mekanıymış. Çölün altın kumlarıyla çevrili çok yüksek kuleleri ve surları olan kervansaray günümüzde turistleri geleneksel mimarisiyle konuk ediyor.
Kervansarayın yanında söğüt ve ılgın ağaçlarıyla çevrili 45 metre boyunda ve 15 metre eninde bir su birikintisi bulunmaktadır. Bu büyük su birikintisinin suyu kervansaray yanındaki kanattan sağlanıyor ve suyu da tatlıdır. Aslında su birikintisinin suyu tatlı ve tuzlu iki pınardan sağlanıyor. Her iki pınar beraber yeryüzüne çıkıyorlar. Fakat tuzlu bir çölde tatlı suyun varlığı birçok jeoloğun şaşırmasına sebep oluyor.
Kervansaraydan uzaklaşınca kendinizi uçsuz bucaksız bir çölde görürsünüz. Öyle bir çöl ki bazı yerleri adeta ormanı andıracak şekilde saksaol ağaçlarıyla kaplanmış. Fakat biraz da kum tepelerine dikkat edince avlanmamak için gizlenen yaban kedisi veya kum tilkilerinin ayak izlerine rastlayabilirsiniz.
Abbasi Kervansaray'dan biraz uzakta ve 9 kilometre mesafede 647 kilometre kare yüz ölçümü ile Tuz Gölü bulunuyor. Tuz Gölü kurudur ve yılın çoğu zaman tuzla kaplıdır. Fakat yağmurun ardından sular buharlaşınca tuz birikintilerinden poligon adı verilen geometrik şekiller gibi ilginç manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Tuz Gölü üçgen şeklindedir ve derinliği ise 5 ila 54 metredir ve kil katmanlarıyla ayrılır. Aran ve Bitgol Tuz Gölü İran'da en önemli mutfak ve endüstriyel tuz çıkarma merkezidir.
Merancap Çölü'nün en çekici doğa cazibelerinden biri Tuz Gölü'nün ortasında bulunan Gezgin Adadır. Tabii ki adanın isminden beklenenin tersine bu adanın çevresi su ile kaplı değil. Etrafını tamamen tuzlar çevrelemiştir. Fakat yine de yılın bazı aylarındaki yağışlar sebebiyle etrafında su 2 ila 5 santim yükseliyor ve güzel bir manzarayı oluşturuyor. Bu olay yerli halkın bu adanın hareket ettiğini sanmasına ve dolayısıyla adına gezgin demesine sebep olmuştur.
Adaya gezgin denilmesinin bir başka sebebi ise adanın etrafındaki ortamın her zaman toz bulutlarıyla dolu olması ve göz hatasının buranın denizde yolunu kaybetmiş bir gemiye benzetilmesidir. Dikkat edilmesi gereken konu ise bu adanın yılın ancak 2 aylık bir süresinde görülebilmesidir. Zira yılın diğer zamanları da suyun kuruması nedeniyle bu ada da tuzlu bölgeye dönüşüyor. Gezgin Ada, Aran ve Bitgol ilçesinin 5 kilometre mesafesindedir.
Deskent veya Desken kuyusu çölün bir diğer ilginç fenomenidir. Bu kuyu kervansarayın doğusunun 5 kilometre uzağındadır. Suyu tatlı ve lezizdir. Kuyuda tatlı suyun varlığı ise suyun tuzunu alan ve suyu en az tuz ile adeta arıtan kum katmanların varlığıdır. Anlatılanlara göre Ehlibeyt imamlarının 8.si İmam Rıza Aleyhisselam Irak'tan Meşid'e giderken bu kuyuyu kendi mübarek elleriyle açmıştır. Bu yüzden birçokları bu kuyuyu kutsal bilir. Tabii ki kuyu çölde yaşayan canlılara cömert davranıyor ve suyundan birçok canlı içerek susuzluğunu gideriyor.
Çöl yolculuğu her zaman kendine has bir güzelliği vardır. Fakat Merancap Çölü'nü ziyaret etmek için sonbahar ve kış aylarını tercih edin. Bu dönemde ortalama sıcaklık 19 derece civarındadır ve akşamları ise en düşük hava sıcaklığı 6 derece oluyor. Baharın başlarında da hava serin ve ılımandır. Fakat yaz aylarında sıcaklık yaklaşık 40 dereceye ulaşıyor. Bu yüzden yaz ayları Merencap Çölü'ne gezi için uygun bir dönem değil. Tabii sıcağı çok sevenler hariç.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikasıyla tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.